Mavi Vatan.
Merhaba dinleyicilerimiz, sevgili dinleyicilerimiz, Mavi Vatan programına hoş geldiniz. Program yapımcılarımız Profesör Doktor Celalettin Yavuz ve Özlem Öztaş, teknik yönetimde Sefa Aktan ve speakeriniz ben Burcu Aydemir sizlerle beraberiz. Efendim bizi www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden ya da TRT Dinle mobil uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Önümüzdeki yaklaşık 40-45 dakika boyunca sizlerle beraber olacağız. Profesör Doktor Celalettin Yavuz ve Piri Reis Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Murat Koray bizimle beraber olacak. Efendim, dünya ticaretinde taşınan yüklerin yaklaşık %95'inin deniz yoluyla gerçekleştirilmesi, bu ticaretten pay alma yarışında olan ülkeleri gemi yapım sanayine önem vermeye itmiştir. Dünya deniz taşımacılığında yaşanan sürekli rekabet, gemi yapım sanayisine yansımakta ve yeni teknolojilerle geliştirilmeye çalışılmaktadır. Son teknolojik gelişmeler ve çevre duyarlılığı dikkate alındığında deniz ulaştırması ve gemi makinelerindeki değişimler nasıl gerçekleşti? Bu konudaki son gelişmeler nasıldır? Türk gemi inşa sanayinin gemi makineleri ve çevre duyarlılığı konusundaki tutumunu konuşacağız. Bugün aynı zamanda geçtiğimiz hafta Mavi Vatan'da ne gibi gelişmeler yaşandı? Tabii bunu da konuşacağız. Konuğumuz Profesör Doktor Celalettin Yavuz bizimle beraber. Hoş geldiniz hocam.
Teşekkürler. İyi yayınlar diliyorum Burcu Hanım.
Öncelikle Mavi Vatan'da geçen hafta Yunanistan'la alakalı pek çok şey var. Onlarla başlayalım dilerseniz.
Tabii. 6 tane önemli konuya dikkat çekeceğim Yunanistan'la ilgili olarak. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi Mavi Vatan dendiğinde ilk aklımıza gelen Türk-Yunan deniz yetki alanlarıyla sorunlar, yani Ege ve Doğu Akdeniz oluyor. Hı hı. Şimdi her hafta söylediğim gibi gene yakında ayın 25'inde bu ayın Yunanistan'da seçimler var. Seçimlerin tekrarı var daha doğrusu. Ve bu sebeple de Türkiye Yunanistan ya da Yunan basınında hiç düşmüyor. Yani devamlı bir şekilde, çok şekilde daha doğrusu yer alıyor. Bunlardan ilki mesela Yunan basınından skandal manşet diye bir şey var. CNN Yunanistan, Türkiye ve Yunanistan'ı savaşın eşiğine getiren general başlığıyla bir şey vermiş. Burada da yeni kabinedeki Milli Savunma Bakanı, emekli orgeneral Yaşar Güler'le ilgili olarak da. Yeri gelmişken size söyleyeyim, Yaşar Güler'le biz Genelkurmay'da aynı dönemde görev yaptık. Ben Yunanistan Şube Müdürü'ydüm, Genel Plan Prensipler Başkanlığı'nda. Yaşar Paşa da Harekat Başkanlığı'nda, orada Harekat Eğitim Şube Müdürü'ydü. Öğlenleri de aynı masada beraber oturur yemek yerdik. Şimdi Yaşar Paşa'yı yakından tanıyorum ama Yunanistan niye böyle bir manşet atmış onu anlayamadım. Ama belki şu olabilir, yani Yaşar Paşa'nın şeyine, askeri geçmişine, özellikle son yıllarına baktığımızda kor generalinden itibaren şöyle bir şey görüyoruz. Genelkurmay'da İstihbarat Başkanlığı var. Genelkurmay 2. Başkanlığı var. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı ve nihayet yaklaşık 5 yıl süreyle Genelkurmay Başkanlığı var. Şimdi gene sevgili izleyiciler, dinleyiciler hatırlayacaklardır. 15 Temmuz 2016 darbe, FETÖ darbe girişimi olduğu zaman da Genelkurmay 2. Başkanıydı. Şimdi bu dönem içerisinde belki de Türkiye İstiklal Harbi'nden sonraki en hareketli askeri hareketliliği yaşadı. En çok. Nasıl diyecekseniz, bu darbe girişimi dedik. Sonra 2015 yılında Hendek Savaşları dediğimiz terörle mücadeleyi düşünelim. Ondan sonra Suriye'de yapılan harekatlar. Yani barış Fırat Kalkanı harekatı. Sonra Zeytin Dalı, Barış Pınarı, İdlib'de hareketlilik falan, bunları düşünelim. PKK terör örgütüne karşı yurt içinde ve İran kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde yapılan harekatı düşünelim. Bu arada Doğu Akdeniz'de deniz yetki alanlarıyla ilgili konular, alanlarda bildiğiniz gibi Türkiye'nin zaman zaman sadece Yunanistan'a değil, bölge ülkelerine değil, Fransa, İtalya'nın da bulunduğu, yani Avrupa Birliği'nin de bulunduğu ülkelere karşı zaman zaman bir şeyi vardı, çıkışları vardı. Libya konusu ayrı bir durum. Sonra işte 2021'in sonbaharında Dağlık Karabağ, 2. Dağlık Karabağ Savaşı'nda yine Türkiye'nin destekleri dikkate alındığında ve ayrıca da Türkiye doğrudan müdahil olmasa da Karadeniz'in kuzeyinde iki komşu ülke Karadeniz sahildarı Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş biliyorsunuz. Bu dönemde de gene Yaşar Paşa'nın çok önemli görevlerde olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla isabetli bir seçimdi savunma bakanı olması. Tahmin ediyorum bu benim söylediğim özetler akıllarına gelmiş. Onun için de Türkiye ve Yunanistan'ı savaşın eşiğine getiren general diye yazmışlar. Aslında öyle bir durum yok ama askeri hareketlilikte çok önemli görevler yaptı. Önemli. Gerçek yani. Bir başkası Ankara-Atina telefon trafiği diyerekten bir Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in görevlerini başladıktan sonra ilk icraatlar arasında Yunan mevkidaşları Vasilis Kaskarelis ve Stefanis ile telefon görüşmeleri yapmaları Atina'nın dikkatini çekmiş. Bunlar Yunanistan'da biliyorsunuz seçim hükümetindeki bakanlar. Yani öncekiler gibi değil. Mesela Dendias'tı daha önceki Mitsotakis hükümetinin dışişleri bakanı Dendias'tı. Ama seçim hükümeti kuruldu Sayıştay Başkanı'nın başkanlığında. Dolayısıyla bunlar o bakanlar. Seçimler bittikten sonra yeni hükümet kurulduğunda da bunların görevi sona erecek. Ama onlarla telefon görüşmeleri yapmış. Bununla ilgili bir gelişmeydi. Bir diğeri gene Yunanistan'la ilgili. Yunan basından iddialara cevap, Türkiye'nin düzensiz göçmen geçişlerine izin verdiği iddiaları gerçekleri yansıtmıyor diyor. Burada geçtiğimiz haftalar içerisinde özellikle aslında Türk basınının değil Amerikan basının hem de New York Times'ta yayınlanan şekliyle hem de videoya çekilen haliyle yayınlananlar vardı. Aslında bizden daha çok Amerikan basınında yer almıştı bu. Tabii ki bizim basında, Amerikan basında, New York Times'da bu yer aldı diyerekten Yunanistan'ın bu düzensiz göçmen geçişleri, geri itmeleri konusundaki hususları kendi şeylerle, okuyucularla paylaşıyor veya dinleyicilere paylaşıyor. Onunla ilgiliydi. Hem bu Ege'deki düzensiz göçmenlerin geçişine izin verdiği hem de Meriç'teki durumla ilgili olarak işler her zamanki gibi ifadesini kullanmış Yunan basını. Yunanistan'ın düzensiz göçmen sayısındaki artışın mevsimsel sebeplerle Meriç Nehri'nde su seviyesinin azalmasından dolayı da arttığı kaydediliyor. Yani sadece Ege'de değil Meriç'te de olabiliyor. Meriç'te bazı yerlerde çitler vardı ama şimdi yeni sanki duvar örecek şekilde Yunanistan'ın hazırlıkları var. Başka nelerdir diye bakıyoruz. Türkiye'nin dünya sahnesinde izleyiciye politikayı mercek altına alan Yunan Katimerini Türk stratejisi ve Atina ikilemi başlığıyla okurlarının karşısına geçti. Şimdi burada ben tabii ki konu mavi vatan olduğu için her konuya girmiyorum ama Türkiye en azından 15 Temmuz 2016 FETÖ terör darbe girişiminden sonra bu Batı İttifakı'nın üyesi olmasına rağmen ayrı bir özerk dış politika izlemeye başladı. Zaten Türkiye'nin bu ayrı özerk dış politika izlemesi başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Avrupa ülkelerinde pek hoşuna gitmiyor. Aslında Avrupa ülkelerinden Fransa zaman zaman o da özerk politika yapmak istese bile Avrupa Birliği'ne uymak zorunda kaldığı için geri dönüşler yapıyor ama en son bildiğiniz gibi Çin ziyareti vardı. Çin ziyaretinde bu defa Avrupa Birliği'nin diğer önemli gücü Almanya'yı kızdıracak şekilde bazı sözler vermişti. Şuna gelmek istiyorum. Türkiye'nin bu özerk dış politikası Yunanistan tarafından da endişeyle izleniyor. Bunlar nelerdir diye söyleyecek olacaksa birisi kendisini ilgilendiriyor Doğu Akdeniz'de ve Ege'deki deniz yetki alanlarıyla ilgili konularda. Sonra bu göçmenlerle ilgili Yunanistan'ın geri itmeleri vesaire bu konulardaki gelişmeler var. Sonra Rusya ve Ukrayna Savaşı'nda Türkiye'nin adeta hiç kimsenin oradan görüşünü bile almaksızın Montreux Boğazlar Sözleşmesi gereği savaş gemileri veya savaş malzemesi taşıyan gemilerle ilgili şu anda savaş durumu yürürlüktedir diyerekten almış olduğu karar var. Bence olumlu, önemliydi bu. Ve hatta Amerika ve Avrupa Birliği ülkeleri ya da NATO'nun Avrupa ülkeleri bir Rusya'ya karşı yaptırım uygularken Türkiye'nin bir NATO üyesi olmasına rağmen yaptırım uygulamayıp tarafsız kalması gibi. Sonra Dağlık Karabağ'da burada gene özerk bir dış politika izleyerek Azerbaycan'a vermiş olduğu destek, yani bunları artırmak mümkündür. Öyle sanıyorum ki Türk Devletler Teşkilatı da pek hoşlarına gitmiş değildir. Ama Türkiye bunları hem burada hem Afrika açılımıyla, Afrika'da, Asya açılımıyla, Asya'da yapmaya devam ediyor. Dolayısıyla bunlar Yunanistan'ın yapamadığı, tam tersine Yunanistan bunları gördükten sonra daha fazla Amerika'ya ve Avrupa Birliği'ne bağlanma ihtiyacını hissetmiş olduğu gelişmelerdir. Bundan ürkmesi de, endişe etmesi de çok anormal değildir. İşte burada diyor ki mesela Türk stratejisi ve Atina ikilemi başlığı var. Pantheon Üniversitesi'ndeki Uluslararası İlişkiler Profesörü Kostas Ifantis imzalı yazı var. Erdoğan'ın seçimden zaferle ayrılmasının ardından iktidardaki dönemini çeyrek asıra çıkardığını altını çizmiş. Türkiye'nin bu 5 yıllık dönemde de özerk bir dış politika izlemeye devam edeceğinin beklendiğini belirtmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin dünyadaki yeri hakkındaki algısında dramatik bir değişiklik olmadıkça önümüzdeki 5 yıl içinde Türk dış politikası tercihleri büyük stratejik olarak özerk bir ülke ve vizyonu desteklemeye devam edecek şeklinde bir değerlendirmenin olduğunu görüyoruz. Ben aslında burada yazılı diye ama Yunanistan'la ilgili olmasa da az önce söylemiş olduğum özerk dış politikayla ilgili olarak bu CFR var şeyde, Amerika'nın derin devletinin düşünce kuruluşu gibi gösterilen bir şey var. Onun sitesinde de gene Türkiye ile ilgili bugün önemli bir değerlendirme izledim. Artık Amerika'da bazı bu tip düşünce kuruluşları da yavaş yavaş Türkiye'nin özerk dış politikasını kabullenmeye başlamış gibi görünüyorlar. Bence Türkiye açısından önemli bir gelişme bu. Bir başkası biraz fantazi olacak. Şimdi de kokoreç. Bilmiyorum, kokoreç sever misiniz Burcu Hanım?
Ben pek yemem ama siz sever misiniz?
Vallahi ben de bir kere yerken içinde yara bantı çıkınca ben de yemiyorum. Aslında fena da olmazdır lezzet ama o günden beri yemiyorum. Neyse, Yunanistan bir yemeğimizi daha sahiplendi diyor. Dünyaca ünlü yemek eleştiri firması Test Atlas, otantik ve yöresel lezzetleri sıralamasıyla sık sık gündeme geliyormuş. Son olarak dünya ülkelerinin sakatat yemeklerini sıralayan bir liste ilan etmiş. Türkiye'nin kokoreç ile 4. kelle paça çorbası ile 11. Herhalde buna diyetisyen bir hocamız var ya bayan, herhalde kızacaktır 11. sıraya koydu diye kelle paçayı. İşkembe çorbası ile 42. olduğu listede Yunanistan 1. olmuş. Bunlar kokoreçin aynısını yapan ve adına kokoreçsi denen bir yemek. Bununla 4-6 nokta puan almış ve birinciliği göstermiş. Aynı puanla ikinci sırada Bulgaristan'ın var. Drop Poselski isimli et yemeği de kokoreçsi ile aynı puanı almış. Demek ki 3 komşudan dördüncü olmuşuz. Başka gene Yunanistan'a dönem içerisinde önemli bir ziyaret vardı. CIA Başkanı Dede Ağaç'ı ziyaret etti. Dede Ağaç limanı biliyorsunuz Amerika'nın özellikle Ukrayna krizi çıktıktan sonra Romanya ve Bulgaristan'a askeri sevkiyat yaptı. Buradaki kendi üslerini veya bu ülkelere tahkim etti. Önemli bir üs. Zaman zaman Türk basınında bu önemli ölçüde ortaya çıkar. Hatta bunu Amerika bizi kuşatıyor diyenler bile olmuştu. CIA Başkanı buraya gelmiş. Sessiz sedasız. Pek de sessiz sedasız olmamış. Yunan basından kaçması mümkün değil. Hem Dede Ağaç'ı hem de Meriç Nehri'nin Yunan tarafında inşa edilen Amerikan üssünü ziyaret etmiş. Bu üst denmez. Üst dediğiniz zaman Karadeniz hava her taraftan korunaklı olması lazım. Bir Amerikan terminal birliği diyebiliriz bunu. Onun için gelmiş. Yunanistan'la olanları bitirelim mi artık?
O zaman Yunanistan dışında neler
evet,
oldu?
Bulgar hava sahasını Atina kontrol edecek. Bu da biraz Yunanistan'la ilgili ama Bulgaristan'ın hava polisliği misyonu NATO'da, NATO Air Police çerçevesinde önümüzdeki 3 ay için hava sahasının denetiminin üstlenmesi talebi Yunanistan'a başvurunca Yunanistan evet demiş. Buradan şunu anlıyoruz. Yunanistan'ın Bulgaristan'ın elinde eski Sovyet yapım uçaklar vardı. Onlar uçak yapımı bunlar yeterli olmuyormuş. İtalyan özel kuvvetleri kaçak göçmenlerin alıkoyduğu Türk gemisini kurtarmış. Bu da gene geçtiğimiz hafta içerisinde önemli bir gelişmeydi. Bir Türk ticaret gemisi göçmenler tarafından ele geçirince bunu Galata Seaways adlı Türk kargo gemisi bunu İtalyan askeri gemileri kurtarmış oluyor. Kurtarıyorlar. Dünyanın en büyük uçak gemisi NATO komutasında diyor. Bu da gene NATO tatbikatı bağlamında kuzeyde biliyorsunuz bir NATO hava tatbikatı var. Hatta NATO'nun en büyük hava tatbikatı deniyor. USS George H.W. Bush gemisi Akdeniz Görev Kuvveti'nde Neptune Strike tatbikatında da yani bir tarafta hava tatbikatı var, bir tarafta da Akdeniz'deki Neptune Strike 2023 tatbikatında NATO komutası altına girmiş. Rusya'dan NATO'ya misilleme 40 savaş gemisiyle 20 uçak katılıyor. Az önce söylemiş olduğum hava tatbikatına karşılık Rusya'da Baltık Denizi dahil burada büyük bir tatbikat yapıyor diyoruz.
Biraz
bakıyorum başka ne var?
Haberler var herhalde.
Evet, evet. Tunus'ta Körfez'den kimyasal atıklar canlıların ölümüne sebebiyet vermiş. Hı hı. Gene Amerika'nın güney sahillerinde binlerce balık kıyıya vurdu diyor. Mavi vatan diyoruz. Denizler de vatandır. Onu düşünerekten çevre temizliğine mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor diyerekten burada son verelim isterseniz.
Kısa bir ara verelim. Ardından Piri Reis Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Murat Koray bizimle beraber olacak. Değerli dinleyicilerimiz, Mavi Vatan programı devam ediyor. Piri Reis Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Murat Koray telefon hattımızda. Merhabalar efendim, hoş geldiniz.
Efendim çok teşekkür ederim, saygılar sunuyorum.
Celalettin Yavuz hocamız da stüdyomuzda. Biz programın ilk bölümünde geçen hafta Mavi Vatan konusuyla ilgili yaşanan gelişmelere değindik. Sizinle de Celalettin hocamızla beraber Türk gemi inşa sanayinin gemi makineleri ve çevre duyarlılığı konusundaki tutumunu konuşacağız. Tekrar hoş geldiniz.
Sağ olun efendim, çok teşekkür.
Murat hocam merhaba, nasılsınız?
Saygılar sunuyorum efendim, siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim.
Teşekkür ederim. Valla Ankara'da deniz yok ama hafta sonunda yoğun bir yağış vardı. Siz İyot havasını çekiyorsunuz orada, özlemiyor da değiliz yani orayı.
Evet, çok şanslıyız
evet.
O konuda.
Evet, şimdi konu biliyorsunuz son teknolojik gelişmeler ve çevre duyarlılığı dikkate alındığında deniz ulaştırması ve gemi makinalarındaki değişimler nasıl gerçekleşti? Bu konudaki son gelişmeler nasıldır? Türk gemi inşa sanayinin gemi makineleri ve çevre duyarlılığı konusundaki tutumu şeklinde. Burada aklıma ilk gelen soru şu. Yeşil gemilerin yeni donatımları neler olabilir? Fosil yakıtların geleceği, alternatif enerji kaynakları neler olabilir? Gemi ana ve yardımcı makineleri nereye evriliyor şeklinde. Burada bu soruya cevap vermeden önce bir de tabii yeşil gemiden ne anlıyoruz? Bunu da açıklarsanız memnun oluruz. Buyurun hocam, söz sizde.
Evet, sağ olun efendim. Çok teşekkür ederim. Çok önemli bir konuya değinmişsiniz. Bu anlamda da beni davet ettiğiniz için ayrıca teşekkür ederim. Şimdi efendim yeşil gemi konusunda dünyada belirli bir standart yok. Ancak Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün ortaya koyduğu 2050 ve müteakiben 2070 yılı hedefleri var. Şimdi bunlara göre tabii sıfır emisyon, dolayısıyla mümkün olduğu kadar atmosfere nitrojen, oksit sülfüroksit veya karbondioksit emisyonlarının minimum olarak salınması öngörülüyor. Dolayısıyla tüm sanayi, gerek ana makineler açısından olsun, gerek yardımcı makineler açısından olsun, çevreyi koruma faktörleri gözetilerek ve 2050-2070 yılı hedefleri gözetilerek dizayn aşamasına gelindi. Ha, bu arada fosil yakıtların verimliliği de dikkate alındığı zaman, bunların oldukça verimsiz olması, daha verimli motorların icat edilmesine ve yeşil gemilerde...
Evet, Murat efendim. Hocam, bu yeşil gemi biraz daha açmak istiyorum müsaadeniz şeyle, evet, parantez açaraktan. Şimdi biliyorsunuz otomobillerde Avrupa ülkeleri sanıyorum 2030 yılından itibaren dizel ve benzinli gemi arabaları da kaldırmış olacak.
Evet. Efendim.
Öyle biliyoruz. Dolayısıyla elektrikli arabalara geçecek. Akülü arabalara geçecek. Neyse. Türkiye'de, evet, yapıldı ya işte ilki TOK biliyorsunuz. Türk şeyi. Yani buna benzer mi gemiler? Yeşil dediğimiz zaman çevreye uyumlu. Sizin de anlatmış olduğunuz gibi karbon emisyonu olmayan veya sıfıra yakın olacak şekilde çevre, evet, dolayısıyla iklim değişikliğinin değişikliğine olumsuz etkilemeyecek gemiler diye mi anlıyoruz?
Evet efendim, çevreye en az zarar verecek ya da hiç zarar vermeyecek olan gemilere biz yeşil gemi, hatta benim yeni dönemde kullandığım mavi yeşil gemiler var. Bunda niçin mavi yeşil diyorum? Çünkü artık hidrojenin de teknolojiye girmesiyle beraber farklı bir teknolojik sıçrama oluşacak. Ama önümüzdeki 50 yıllık periyotta bunların hepsinin bir anda piyasaya sürülemeyeceği için endüstriyel olarak bir kademeli geçiş öngörülmekte. Dolayısıyla bir süre daha fosil yakıtların kullanılması gerekmekte. İşte o yüzden bazı hibrit çözümler ile geçiş döneminin atlatılması gerekiyor. Burada tabii sadece gemileri makine olarak bakmamak lazım. Gemiler ikiye ayrılıyor, tekne ve donatım diye. Dolayısıyla geminin teknesinde kullanılan saç, bunlarda kullanılan malzemeler de dahil olmak üzere çevreye, sadece denize değil havaya da zarar vermeyecek şekilde tasarlanması gerekiyor. Örneğin çok katmanlı malzemeler var. Bunlar gemilerin hafiflemesine neden olacak. Böylece daha düşük horsepower'lı ya da kilowattlı motorlar kullanılacak. Bunların içerisindeki yakıtlar hibrit olabilecek. Örneğin şu anda LNG motorlar revaçta, ama bunların içerisinde hidrojen katıştırılarak çevreye zarar vermesi önlenecek. Şu anda önlem olarak gemilerin baca gazlarını soğurmak için scrubber denilen bir egzoz yıkama sistemi var. Bunların tabii montajı 2-2,5 milyon doları buluyor ki çok pahalı malzemeler. Ama bir hidrojen LNG çözümü gerçekleştiği zaman scrubber'a ihtiyaç kalmadan da çözümlemeler yapılabiliyor. Dolayısıyla dünyada dual yakıtlı, yani çift yakıtlı makineler ön plana çıkmış durumda. Pil konusu, elektrik konusu çok güzel değindiniz. Bunda gemileri de pilli yapmak mümkün. Örneğin biz yıllardır, çok uzun yıllardır denizaltıları bataryalı olarak kullanabiliyoruz. Ama bunu ticari amaçla bir ticari gemiye adapte etmeye çalıştığımız zaman feasible olmuyor şu anda. O zaman da şöyle bir çözüm sunuyoruz. 5000 deadweight tonun altındaki gemiler için bataryalar bir çözüm olabilirken, 5000 deadweight tonun üzerindeki gemiler için alternatif yakıtlı gemilere öngörmek gerekiyor. Peki o zaman nedir alternatif yakıtlar dendiği zaman? İşte bugün en çok kullanılan metanol ve amonyak üzerinde çok çalışılıyor. Bunlar eğlenceden performans olarak daha iyi gözükmekle beraber birbirlerine göre avantaj dezavantajları var. Örneğin depolama sorunları olabiliyor. Şimdi yakıtın depolama kapasitesi arttıkça kargo kapasitesi düşeceği için armatör karlılığı azalıyor. Bu da tabii çevreyi koruyalım derken ticarete baltalamak anlamına geliyor. O nedenle şu anda bizim öngördüğümüz çözüm, denizden hidrojen üreterek bunu LNG yakıtlı, doğal yakıtlı makinalara adapte ederek böylece IMO kriterlerini 2070'e kadar sağlamak. İşte bu tarz çevre duyarlı gemilere biz yeşil gemi adını veriyoruz.
Evet. Şimdi gene şeye geleceğim. Avrupa özellikle bu iklim değişikliği konusunda, çevre konusunda son derece duyarlı. Özellikle Kuzey Avrupa ülkeleri ve Orta Avrupa ülkeleri. Onlar da gene otomobilde olduğu gibi işte şu yıldan itibaren limanlarımıza dizelli veya işte şu yakıtlı gemi girmeyecek şeklinde bir şey var mı? Sınırlama var mı bildiğimiz?
Sınırlama var efendim. Emission Control Area dediğimiz emisyon kontrol bölgeleri var. Özellikle Avrupa Birliği ülkelerinin etrafında bunlar yoğunlukta. Amerika Birleşik Devletleri gibi üst düzeyli ülkelerin civarlarında bu tarz emisyon kontrolü olan bölgeler var. O yüzden siz isteseniz de bu tip ülkelerle ticaret yapamaz hale geleceksiniz. Dolayısıyla ya 2,5 milyon dolar gibi scrubber sistemlerini eski gemilerinize takıp ticaretinizi devam ettirmek zorundasınız. Ya mevcut gemileri retrofit veya modernizasyona uğratıp ki çok efektif olmuyor. Ya da bunları bir an evvel kademeli olarak hizmet dışına çıkarıp yeni tip bu yeşil gemi dediğimiz gemi modeline geçmek lazım ki 2034'lü yıllar en elverişli yıllar olacak bunun için. Bugünden tüm ülkelerin 2034 yılına çok iyi bir hazırlık yapması gerekiyor. İşte gerek biz üniversite olsun, gerek Türkiye'deki tersaneler bunun işte stratejik hedef planlarında bu geçişi öngörmekteler. Ama takdir edersiniz ki çok büyük maliyetlere mal olacak bir dönüşüm bu. Örnek veriyorum, 200 dönümlük bir araziye kurulacak bir tersanenin kurulum maliyeti 1 milyar euroyu aşıyor. Dolayısıyla bunların devlet destekli ya da Avrupa Birliği'nin yeşil fonları gibi finansörlerle ciddi anlaşmalar yapılarak, yani sadece üretiyi tek başına bırakmadan tüm sektörün bir arada bir mekanizma kurması ve bu sektörün desteklenmesi gerekiyor. Çünkü bir ülkenin kalkınma hamlesinde gemi inşaat sanayi lokomotif aktör olduğu için en az 7 ayrı sanayi kolunu çekip götürüyor. O yüzden buraya yatırım yapıldığı takdirde gerek alternatif enerji kaynakları olsun, gerek batarya teknolojileri olsun, gerekse de gemilerde sadece güç yönetiliyor şu anda, enerji yönetilmiyor. Dolayısıyla otantik enerji yönetim sistemlerinin hayata geçmesi, yapay zeka ve robotik uygulamaların arttırılması gerekiyor ve mümkünse insansız gemiye gitmek gerekiyor. İşte bu tarz gemilere hizmet dışına ayırdığımız zaman bunların hurda maliyetleri de çok yükselecek. Türkiye'de malumunuz geri dönüşüm sanayi de önemli bir yer kaplıyor dünyada. Şeyin yanında Hindistan olsun, Bangladeş olsun, bunların yanı sıra önemli bir sektör. Dolayısıyla bunların da geri dönüşüm maliyetleri çok elverişli olacak armatör açısından. Yani sıfır atığa doğru giden bir süreçle başa çıkmamız gerekiyor.
Hocam teşekkürler bilgiler için. Bir şey daha soracağım yeri gelmişken. Anladığımız kadarıyla gemilerin ana makinaları da, yardımcı makinaları da bu yeşil gemi özellikleri taşıyan tarih sistemlerine doğru gidiyor. Şimdi eskiden bildiğimiz işte mesela şey vereceğim firmada ama aklımdaki onlar olduğu için söylüyorum. Almanların MTU'su, sonra İsviçre'nin galiba Sulzer'di, Amerika'nın General Motors, Westinghouse gibi son zamanlarda gene Japon şeyleri teknelerde özellikle kullanılan motorları vardı. Yamaha vesaire gibi. Şimdi o tip gemilerde eskiden makine dairesine girdiğiniz zaman bir dizel kokusu olurdu. Herhalde yeni makinelerde böyle koku olmayacak diye düşünüyorum. Birincisi bu sorumun. İkincisi de aynı şey yatlar içinde geçerli mi? Malum Türkiye'de de özellikle Akdeniz ve Ege'de çok sayıda marina var ve buraya da dışarıdan gelen Yabancıların, Avrupalıların da tekneleri de bağlanıyor. Bu marinalar için de geçerli olacak mı bu yeşil tekne?
Tabii efendim,
diyelim.
Bu yeşil teknolojiler gerek limanlar, gerek tersaneler, gerekse gemiler, yatlar dahil hepsini kapsayan bir ekosistem. Tabii ki yatları da kapsayacak. Çünkü bunlarda rüzgar ve güneş enerjisini kullanmak daha uygun. Çünkü tekneler çok hafif. O nedenle de bunlarda uygulamaları batarya teknolojisi açısından da uygun olacak. Tabii takdir edersiniz ki yatları kullananlar profesyonel olmadıkça, amatör bireyler olduğu için bunların da kullanabileceği basitlikte, yüksek teknik bilgi gerektirmeyen şekilde tasarlanması gerekiyor. Yoksa profesyoneller arttıkça bu tip amatör spor amaçlı kullanılacak yatlarda çok fizibil olmayacaktır.
Evet. Şimdi biraz önce satır aralarında söylediğiniz, verdiğiniz bilgiler vardı. Hemen onları eşeliyorum. Enerji verimliliği ve güç yönetiminden bahsettiniz. Arada ne fark var hocam?
Efendim çok önemli. Şimdi malumunuz enerji yoktan var, vardan yok olmaz. Dolayısıyla biz enerji yönetimi yaparken enerji üzerine odaklanamıyoruz. Enerjinin içinde bizim görmediğimiz entropi ve egzerji denilen kavramlar var. Egzerji enerjinin iş yapma kabiliyetidir. Entropi ise düzensizliktir. Düzensizlik arttıkça enerji verimliliği düşüyor. Şimdi bu mevcut makine sistemlerinde entropi yönetimi yapılmazsa düzensizlik arttığı için enerji boşa gidiyor. Yani biz kullandığımız giriş için kullandığımız kilovatın çıkarken çok daha düşük, %30, %18, %20 verimliliklerde kullanıyoruz gemileri. Ama bu yapılan yeni çözümlemelerle %50, 60, 70 oranında verimliliği arttırmak mümkün. Ayrıca insan hataları çok fazla. Bunları da yapay zeka desteğiyle insan hatalarını minimize etmek, hatta bir süre sonra mümkünse gemileri insansız yaparak tamamen verimliliği arttırmak gerekiyor.
Şimdi tam da yerine bastınız hocam. İnsansız gemiler olursa gemi makineleri nasıl evrilecek? Yani bir de gemi adamlarını da işsiz bırakacaksınız ha bu arada. Yapay zeka bilmem ne derken şimdi insansız gemiler ortaya çıktı. Buna ne diyeceğiz hocam?
Efendim kesinlikle işsiz kalınmayacak. Çok başka sektörler açılacak ve bunun arka planını yöneten gemi insanları olacak. Dolayısıyla gemilerde bakın yatakhane olmayacak. Yani bir kamera olmayacak. Çünkü kimse yatmayacak. Orayı soğutmak, ısıtmak gerekmeyecek. Aydınlatmaya gerek kalmayacak. Yani karanlıkta da çalışabiliyor bu makineler. Yorulma, vardiya tutma olmayacak. Dolayısıyla operation expenditure dediğimiz operasyonel masraflar oldukça azalacak. Dolayısıyla gemi değerlemeye girdiğimiz zaman 20 yıllık, 30 yıllık gemi ömründe en az 1'e 2,5 kar edecek bir sistem oluşacak. Ve bazı makineler robotik olarak kendi bakımlarını kendileri yapabiliyorlar artık. Bunlar tabii yapay zeka geliştikçe bakıma az ihtiyaç duyan, mesela örneğin kumanya almak gerekmeyecek. Çünkü kimsenin karnı acıkmayacak bu tip gemide. Özel olarak köprü üstüne gerek duyulmayacak. Yani birçok bizim gemilerde alıştığımız kameralar, daireler, bunların birçoğu artık kargo taşıma için kullanılacağı için daha karlı olacak ve çevreye daha az zarar verecek. Kimse banyo yapmayacak örneğin.
Siz de Piri Reis Üniversitesi'nde geleceğe dönük herhalde formüller üretiyorsunuzdur. Yani orada eskisi gibi gemi zabitlerinin sayısı ya azalacak veya da olmayacak anlattığınıza göre.
Evet efendim, biz burada tabii özellikle bu işin arka planını yönetecek denizcilik sektörünün her alanına biz burada insan kaynağı yetiştiriyoruz. Sadece kaptan yetiştiren veya gemi makinesi yetiştiren anlayıştan çıktı Piri Reis Üniversitesi. Tamamen denizcilik üniversitesi olarak sektörün her alanına insan kaynağı yetiştirmeyi hedefliyor.
Evet. Hocam 1-1,5 dakikamız kalmış. Elektrik ve elektronikteki gelişmeler de dikkate alınaraktan güç nakil sistemindeki gelişmelerle ilgili de birkaç cümle bir şey söyleyebilir misiniz?
Tabii efendim. Özellikle pervane teknolojileri çok değişti. Bu nozullu, azipotlu veya duct dediğimiz belli bir kutu içerisine konulan, sürtünmesi az ama itme gücü yüksek olan yeni pervane tipi değil. Yani bak, pervane de kalkıyor ama farklı bir model gelişiyor. Dolayısıyla gemiler sahip oldukları tekne yapısı, üzerinde kullanılan boya dahil malzemelerle minimum sürtünme olacak şekilde daha düşük güçle daha hızlı hareket edebilecek bir noktaya doğru evriliyor efendim. Son söyleyeceğim bu kadar.
Evet. Şimdi hocam, Mavi Vatan'ın deniz ulaştırmasında Mavi Vatan çok önemli. Ya Mavi Vatan'da deniz ulaştırması çok önemli diyelim. Bununla ilgili bize çok değerli bilgiler verdiniz. Özellikle yeşil gemi ve gemi tahrik sistemleri, yani makinalarıyla ilgili gelişmede. Tabii bir de sizden duydum, şok bir gelişme. Gemi adamları, özellikle de gemi zabitlerinin sayısının azalacağı şeklinde. Bu da çok ilginç geldi. Yani evet, ilk kez duydum bunu. Şimdi şeyi biliyorum, Türkiye'de buna benzer bir olay İstanbul'da Üsküdar-Çekmeköy arasındaki metro hattıydı. Bunun şeyi yoktu, vatmanı yahut da şoförü, ne derseniz adı, o yoktu. Onun gibi bir şey artık acaba insanlar süvarisi olmayan, kaptanı olmayan ticaret gemisine binerler mi diye aklıma geliyor. Herhalde bu İstanbul şehir içi hatlarındaki vapurlarda kullanılacak bir sistem olmayabilir ama uzak yol kaptanlığında herhalde bu olacak, ama başında bir iki kişi tahmin ediyorum olur gene de, değil mi? Öyle tamamen de kaldırmazlar herhalde.
Efendim şöyle, en azından şunu söyleyebiliriz. Trafiğe çıkan insansız bir arabaya göre gemiler çok daha güvenli olacaktır. Şu anda bazı malumunuz Türk dizaynı olan savaş gemileri de yapıldı insansız. Çok efektif bir şekilde kullanılıyor. Bunlar tabii ticarileşmesi önemli. Askerisini yapmak daha mümkün çünkü maliyetler açısından pahalı. Ama eninde sonunda bu insansız gemiler ya da az insanlı gemiler çok uzak olmayan bir dönemde hayata geçecek.
Anlaşıldı. İHA, SİHA dedik, sonra SİDA dedik. Şimdi de İGE'ler geliyor, insansız gemiler yani. Peki evet hocam, değerli katkılarınız için çok teşekkür ediyorum.
Sağ olun efendim, hürmetlerimi arz ediyorum. TRT kurumuna da saygılar sunuyorum.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Koray. Çalışmalarınıza kolaylıklar diliyoruz. Efendim, Piri Reis Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Murat Koray telefon hattımızdaydı ve böylelikle programımızın da sonuna gelmiş oluyoruz. Program yapımcılarımız Profesör Doktor Celalettin Yavuz ve Özlem Öztaş'tı. Teknik yönetimde Sefa Aktan vardı ve mikrofon başında spikeriniz ben Burcu Aydemir, sizlerle beraberdik efendim bugün. Haftaya yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Mavi Vatan